Merhaba değerli üretkenlik peşinde koşanlar ve şimşek çakmasını bekleyenler. Trenden bir duran podcast'inin artık 100'ü geçmiş ve 101. olmuş diyeceğimiz bölümüne hoş geldiniz. 100. bölüm özel yayınımızın heyecanını ve mutluluğunu geride bıraktık. Ankara Ekspresi'ne yeniden yolculuğa çıktık ve İstanbul'a doğru ilerliyorum. Bu serüvende 101. bölüme ulaşmak ya açıkçası benim için hatta belki de ekip için hepimiz için büyük bir keyif ve gurur diyebilirim. Bu istikrarlı bir süreç çünkü ve bu istikrar için tüm ekibe ve siz dinleyicilere minnettarım. Çünkü böyle istikrarlı bir üretimde bulunmuş olmak bile çok başka bir his ve bunu da devam ettiriyor olmak ya da bunu daha devam ettirebilecek durumda olmak daha da böyle heyecanlandırıyor beni. O yüzden hepinize teşekkür ediyorum. Bugün o çok sevdiğimiz ama aynı zamanda bizi biraz da felç eden bir fikri sorgulayacağız. Özgünlük. Çok konuşuluyor ya bu konu. Bunu konuşacağız ve Johan Westenberg'ün kaleminden çıkan bu yazı Originality is a Scam yani özgünlük bir aldatmacadır başlığıyla direkt konuya dalmış. Johan Westenberg'ün daha önce 3 bölümümüzde yazısını incelemiştik. Özellikle 63. ve 71. bölümlere bir göz atın derim ve o bölümlerde de böyle güzel farklı bakış açıları vardı. Yani aslında bütün bölümlere yine bakabilirsiniz tabii ki ama bu 2 bölümü de özellikle tavsiye etmiş olayım. Neyse bu yazıda bu kez yaratıcılığın ve özgünlüğün bir mit olduğunu, başarının ise mevcut fikirleri yeniden birleştirmekten geldiğini savunuyor. Yazının linkini daha önceki 100 bölümde de olduğu gibi açıklamalarda bulabilirsiniz ve daha fazla yazıya ya da benzer yazılara da yine link üzerinden ilerlerken ulaşabilirsiniz. Şimdi hazırsak sıfırdan üretme mitini yıkıp elimizdeki malzemelerle harikalar ortaya koymaya doğru yola çıkalım. Johan Westenberg üretkenliğin ve başarının temelinde sıfırdan icat etme değil, mevcut olanı yeniden birleştirme yani recombination ilkesinin yattığını savunuyor. Yazar, Shakespeare'den Steve Jobs'a kadar tüm büyük atılımların, var olan fikirlerin birer iterasyonu yani aslında farklılaştırılması, yeniden yorumlaması olduğunu belirtiyor. Özgünlük arayışının yaratıcıları felçe uğrattığını, oysa başarının anahtarının mevcut malzemeyi fark edip cüretkarca yeniden çerçevelemek olduğunu vurguluyor. Bir yandan da yan odanın kapısını tak tuk tak tuk tekrar açıp kapatıyorlar. Biraz takır tukur geliyorsa da bilin ki burası yıkılmıyor. Yani bu problem yok, sakince oturuyorum yerimde. Neyse yazıya döndüğümüzde özgünlük bu kelime yani benim kafamda böyle bence yaratıcılığın üretkenliğin önündeki en büyük engellerden biri. Ben de çok düşünüyorum bu konuyu aslında yani hepimiz bir şekilde bunun içerisinde dolaşıyoruz. Herkesin peşinde koştuğu ama yakalayamadığında kendini yetersiz hissettiği bir hayalet gibi aslında belki de. Dediğim gibi ben de bu işin içerisinde çok böyle merkezinde bir yerde duyuyorum o özgünlük konusunu. Tabii ki ben de kaygısını güdüyorum ama bir yandan da aslında bu aman sıfırdan bir şey yapmalıyım. Yepyeni bir şey ortaya koymalıyım. Hiç kimsenin bilmediği, hiç kimsenin de bir şekilde zihninde olmayan bir şeyler ortaya koymalıyım noktasında. Yani biraz da şöyle daha yumuşak bakmamız gerektiğini düşünenlerdenim. Hatta bununla ilgili bolca konferans verdim, konuştum diyebilirim. Bir başlık altında şöyle bir başlıkta yeni fikir bulunmaz, uyarlanır. Bununla ilgili yazı falan yazmıştım bir zamandan sonra o site kapandı gitti falan ama teknik aksaklıklardan ama yani bununla ilgili bolca konferans verdim birkaç yerde bir şekilde bununla ilgili geniş geniş tartışmalar da yaptık ve açıkçası insan zihni bir anda kafasında bir fikir beliremez yani insanın zihninde böyle bir şey olamaz. Böyle yaklaşan birisiyim konuya ve o fikir daha önce gördüğümüz, okuduğumuz, deneyimlediğimiz sayısız malzemenin zihnimizde birleşip yeni bir form oluşturmasıdır. Yani konuya ben aslında böyle bakıyorum. Johan Westenberg de buna benzer bir şekilde yaklaşmış. Bunu tabii bazı kavramlar ve benzetmeler ve örneklerle taçlandırmış diyebiliriz. Yazı özgünlük aldatmacası ve başarının kökeni diye devam ediyor. Westenberg diye okunuyormuş ama Westenberg demek daha pratik geliyor. Yaratıcı yaşamdaki özgünlük kültünün en büyük aldatmacı olup olmadığını sorgulamış yazıda. Yazar, kurucuların daha önce hiç görülmemiş bir fikir peşinde koştuğunu, sanatçıların ise çalışmalarının yalnızca emsalsiz olursa değerli olduğuna inandığını belirtiyor. Ancak tarihe bakıldığında kutladığımız, bir şekilde ödüllendirdiğimiz, taçlandığımız, belki hala andığımız hiçbir şeyin gerçekten özgün olmadığını ifade etmiş yazıda. Yazar, mucize yoktan var etmek değildir. Zaten var olanı yeniden hayal etme kapasitemizin sonsuz ve tükenmez olmasıdır diyerek Shakespeare'in kurguları toptan almasından, Picasso'nun Afrika sanatından çalmasına kadar örnekler veriyor. Yazı birçok aslında bu arak diyebileceğimiz mevzuya da dalmış bir şekilde bunları hatta kendince örneklendirmiş. Ha, ne kadar altı dolu bulursunuz, ne kadar altı dolu bulmazsınız o tabii ki size kalmış. Ancak bence yazı temelde çok doğru bir felsefeyi, çok doğru bir bakış açısını sunuyor. Ha, örnekler dediğim gibi ne kadar gerçekçi ya da altı dolu gelir gelmez bunları bilmiyorum. Ama biz işin felsefesine odaklanalım. Yazı bize özgünlüğü aslında anlatıyor ve bununla ilgili oldukça güzel bir felsefe sunmuş ve aslında bunu düşündüğümüzde yazıyı okudukça daha da böyle kafamızda netleşiyor. Sanki böyle özgünlük dediğimiz şey bir yaratıcının bir işte ki de dokunuşu gibi böyle algılıyoruz. Yani ya var ya yok, o çok özel bir şeymişçesine ve bizden dışarıda bir şeymişçesine bakıyoruz. Oysa ki bu yaratıcılığı öldüren bir fanteze. Benim yeni fikir bulunmaz uyarlanır dediğim o işte bahsettiğim konferansta ve bu yaklaşımda felsefem tam olarak aslında şöyle ilerliyor. Yani buradan bir şekilde ilerliyor. Yani insan zihni bir kombinasyon makinesi. Bu şekilde bakıyorum ben bu konuya ve bu makineye ne kadar zengin, ne kadar çeşitli malzeme verirsek o kadar benzersiz çıktılar üretir. Ama bu makineye bir malzeme vermemiz gerekiyor. Eğer dışarıdan bir şeyler sisteme girmezse yoktan var olmuyor fikirler. Doğal olarak bizim bir şekilde yokken var haline getirme imkanımız ancak var olan başka şeyleri birleştirip yeni bir varlık ortaya koymamızda, yani bu bir fikir olabilir, bir ürün olabilir, bir yaklaşım olabilir. Bu şekilde mümkün oluyor. Sonuçta bu noktada başarılı bir çıktı. Şimşek çakmasını beklemekte değil, şimşek çakacak malzemeyi bir araya getirmekte. Eğer bunu yapabiliyorsak, evet o zaman yaratıcı ya da üretken ya da farklı bakan ya da farklılaştıran vesaire özgün, bunları o zaman elde edebiliyoruz. Ama özgün dediğimiz şey aslında şu anki tanımı ya da yaklaşımıyla tamamen hiçbir şeyle ilişkisi olmayıp her şeyden ayrışmış, her şeyden bağımsızlaşmış, tamamen kendi başına bir şey olamaz. Yazı seyirci ne ister? Tanınma ihtiyacı diye bir bölümle devam ediyor. Yazar, seyircilerin aslında özgünlük istemediğini, tanınma istediğini savunuyor. İzleyicinin kendisinin henüz tam olarak ifade edemediği bir parçayı yansıtan bir şeyi görmek istediğini belirtiyor. Bu durumun neden mimleri manifestolardan daha hızlı yaydığımızı, aynı şakaların, formatların sosyal medyada sürekli döndüğünü aslında açıklıyor. Yazar, viralite, herkesin zaten bildiği şeyi paylaşılmaya yetecek kadar taze hissettiren bir şekilde yeniden sunmaktır diyerek bu viral olma süreçlerindeki başarının sırrının bilineni yeni bir kılıfa sokmak olduğunu vurguluyor. Pazarlamanın en temel kuralı, insanlar kendileriyle ilgili olanı dinler. Bir marka hikayesinin başarılı olması için müşterinin kendi hayatından bir parça görmesi gerekir. Bu tanınma duygusu, güven ve aslında bir yandan da empati oluşturur. Yazarın da dediği gibi bir bildiriden, yani manifestodan ziyade bir mim gibi davranmak içeriğinizi daha hızlı yayar. Çünkü o içerik, aa evet bu benim ya, aa ben aynen dedirtir. Marka iletişimi insanların zaten inandığı bir şeyi daha önce duymadıkları bir dille söyleme sanatıdır belki de. Ve unutmayın ki insanlara onların dünyasıyla, zihniyle, bakış açısıyla hiç alakası olmayan, hiçbir bağ olmayan ve tamamen bütün bağlardan, bağlamlardan, her şeyden arınmış bir şey sunduğunuzda bunu özümseyemezler. Özümsemezler, ilgilerini de çekmez. Hatta bunu kötü bile algılayabilirler. O yüzden tanıdık bir şeyler vermeniz gerekiyor. O yüzden onlardan bir şey vermeniz gerekiyor ve onların dünyasındaki bir şeyleri almanız lazım ama bunu aynılıkla değil, farklılıkla yapmanız lazım. İşte bu yüzden başka yerlerden, farklı yerlerden aldıklarınızla bilinenle bilinmeyeni birleştirerek yeni bir şey ortaya koyarak ya da çok bilinen bir sürü şeyi bambaşka bir formla, farklı şekilde sunarak işte o zaman bir farklılık ortaya koyabilirsiniz. Özgünlük böyle oluyor. Özgünlük ve eldeki malzemeye bambaşka bir bakış açısı katarak oluyor. Ama özgünlük hiç bilinmeyen bir şeyi, hiç bilinmeyen bir yöntemle, hiç bilinmeyen bir çıktıya dönüştürmekle olmuyor. Aslında en temel formül çok bilinen bir şeyi, çok bilinen başka bir şeyle yeni bir, genelde daha önce karşılaşılmamış bir hal ile tekrardan sunmak kısmı. Yani aslında burada özgünlük karşımıza böyle çıkıyor belki de. Yazımız yaratıcılığın sancılı kısmı ve dönüşüm diye devam ediyor. Westenberg, yaratıcılığın kolay olmadığını ancak asıl acı veren kısmın özgün olmamaktan ziyade türevsel, klişe, hatta utanç verici olma riskini göze alıp yine de yayınlamak olduğunu belirtiyor. Yazar, başarının sırrının ilahi ilhamda değil, zanaat, zamanlama, şans ve cüret gibi daha az romantik faktörlerde yattığını ifade ediyor. Yazarın geldiği nokta şu, özgürlüğün abartıldığına inanıyorum. Ama hayal gücünün değil, var olanı çarpıcı bir şeye dönüştürme, yeniden birleştirme yeteneği çağımızın ve günümüzün becerisidir, diyor. Bu kısım bence gayet önemli ve derinlikli bir nokta. Burada biraz özetlemeye çalıştım ama daha derinlikli hali yazıda gençler ve girişimciler arasında gördüğüm o başlama korkusu, adım atma korkusu, bir şeyleri yapabilir miyimle ilgili kaygılar, işte tam da bu noktada yeterince özgün değilim kaygısından kaynaklanıyor belki de. Ama Westenberg bu korkunun aslında gereksiz olduğunu söylüyor. Açıkçası kendime bakıyorum, işte bir şekilde benim her şeyi bilen danışman ya da her şeyi bilen hoca ya da işte her şeyi bilen 40 küsür yaşındaki adam, yıllardır bu işi yapan bilmem kim falan filan, böyle bir sürü ya da çok ahkam kesen bilmem ne falan. Bunları bir şekilde kendime belki imaj olarak yedirebilirim. Yani ben böyle bir adamım bir dakika falan diye böyle düşünüyor olabilirim. Ama aslında işte böyle yapmamak gerekiyor ve buradan sıyrılmak gerekiyor. En azından ben bunu deniyorum, yapmaya çabalıyorum diyebilirim. Ve bu sayede aslında sadece bir şeyler öğrenen ve paylaşan biri olduğumu kabul etmem önemliydi. Mesela bu seriyi yaparken. Burada her şeyi bilmiyorum. Hatta ben bilgi anlatmıyorum da. Ben genelde insanların bir şekilde aktardığı ya da insanların bir şekilde yorumladığı bir konuyu alıp size aktarıcı, seslendirici bir hale bürünüyorum. Ben işte bu konuların hepsinde şu kadar ustayım, bilmem neyim falan değil. Ben de okuyorum, öğreniyorum ve size bir şeyler aktarmaya çalışıyorum. Böyle bakmak gerekiyor. Ve işte yazı bunu söylüyor. Diyor ki yani asıl zor olan mükemmelliyeti beklemeden o tırnak içerisinde utanç verici ilk taslağı veya ilk ürünü yayınlama cesaretini göstermektir diyor. Çünkü her üreticilik, üretkenlik, var olan bir desenin, var olan bir çıktının, bir şeyin doğru açıyla bükülmesi, farklılaştırılması ve yeni bir forma sokulması tamamen bundan ibaret aslında. Ve bu yeni formun bir şekilde tamamen her şeyden öte, her şeyden arınmış, bambaşka hale getirilmiş bir şey olmasına gerek yok. Yeni forma dair tek ihtiyacımız aslında özgünlük noktasındaki tek önemli unsur bize yeni bir bakış açısı katması. Ama bunu zaten bildiğimiz şeylerle yapabilir. Çok bildiğimiz bir hikayeyi, fıkrayı bile öyle bir forma dönüştürerek anlatırsınız ki bu bambaşka bir hikaye olur. Ya bu ülkede, yani ülkemizde Ezel dizisi inanılmaz derecede etki uyandırdı. Yani gelmiş geçmiş en büyük ve en önemli dizi sıralamasında belki de birinci sıraya gelebilir bile. Bazılarınız için kesinlikle kuşkusuz ve tartışmasız bir numaradır. Ezel dizisi ama aslında Monte Cristo kontunun uyarlanmış, farklılaştırılmış bir versiyonuydu. Yani Türkiye tarihinde, Türkiye'nin bir şekilde üretim süreçleri içerisinde baktığınızda gelmiş geçmiş en iyi iş aslında bir uyarlama. Ve hemen hemen her şey aslında bir uyarlama. Ama önemli olan şey bunu ne kadar iyi ortaya koyduğunuz, ne kadar farklı ortaya koyduğunuz. Önemli olan unsur bu. Bundan daha öte bir şey değil. Ve böylece özgünlük bir aldatmacadır. Şimşek çakmasını beklemeyi bırakın başlıklı bu çok kıymetli bölümün sonuna geldik. Benim için bu yazı sadece bir üretkenlik, yaratıcılık adına bir ders değildi. Aynı zamanda hayata dair bir felsefe dersiydi diyebilirim. Bu seride 101. bölüme ulaşmış olmamızın sırrı da tam olarak bu yazıda yatıyor bence. Biz de burada hiçbir zaman sıfırdan bir şey icat etmedik aslında. Bu seride sıfırdan bambaşka fikirler, bir şeyler anlatılmadı. Her bölümde bir yazarın parlak fikrini aldık. Kendi bakış açımızla, sizin deneyimlerinizle birleştirerekten ve onun yeni bir bağlama oturtulmuş haliyle ortaya koyduğumuz bir iş oldu burası. Yani bir süreç oldu. Ve bu tam anlamıyla bir yeniden birleştirme, recombination diye başta bahsetmiştik ya, tam olarak o süreç. Bu yazıdan bence çıkarılacak en büyük ders şu: kendinizi yaratıcı bir deha olmak zorunda hissetmeyin. Sadece iyi bir gözlemci olun. Evde duvara bakarak yeni bir fikir bulunmaz. Ben bunu hep söylüyorum. Bir yerlerde hep böyle konuşurken ederken anlatıyorum. Yani tavana bakarak yeni bir şey bulamazsın. Çünkü zihnindeki sabit malzemeler var. O malzemelerle zaten bir şey çıksaydı çıkacaktı. Ama önemli olan şey dışarıya çıkmak. Dışarıya çıkın, yeni şeyler görün, yeni şeyler deneyimleyin. Zihninizi farklı malzemelerle doldurun. İşte o zaman zihniniz bir kombinasyon makinesi gibi çalışmaya başlayacak ve gördüğünüz ve deneyimlediğiniz iki alakasız şeyi birleştirecek ve size daha önce hiç düşünmediğiniz bir çıktı verecek. İşte bu aslında aradığımız özgünlüğün tek ve en gerçekçi yolu bence. Ve unutmayın, özgünlük bir varış noktası değil, bir süreç. Sizi felç eden o kemmelliyetçilikten aslında kurtulmanız gerekiyor. Hata yapmaktan çekinmeyin. Çünkü hatalarınız yeni kombinasyonlar için gerekli olan malzemeler. Ve unutmayın, yine dediğimiz gibi, yani bir varış noktası değil özgünlük. Siz özgün olarak insanların gözünde bir kıymet görmek istiyorsunuz. Doğal olarak amaç insanların gözünde nitelikli şekilde bir kıymet görmek. O zaman siz yine özgün bir şeyleri ama başka malzemelerden seçip çıkardığınız yeni bir malzeme ile özgün olarak gerçekleştirebilirsiniz. Yani Trenden Bildiriyorum serisi bence buna bir örnek. Neyse, siz bu konuları düşünürken trenimiz Eskişehir'e doğru ilerliyor ve bir sonraki bölümde yepyeni bir konuyla ve yepyeni bir yazıyla tekrardan karşınızda olacağım ve o zamana kadar kendinize dikkat edin. Daha önce var olanı yeniden hayal etme cesaretini göstermeyi de unutmayın. Hoşça kalın.